Ayrım 20, sayfa 265. Janus, Oxford 2001. Hafta sonları nice öğrencinin hak ettikleri eğlence ve dinlenceye kavuşmak için publara, kulüplere gittiği saatlerde Perry kütüphanede kalıp okumaya devam ediyordu. Arada duyulan öksürükler, fısıltılar ve sayfa sesleri de kalmayınca binaya mutlak bir sessizlik çöküyordu. Perry pencerelerden dışarıya karanlığa bakıyordu ara ara. Öteki öğrencilere ayak uyduramadığı için hayıflansa da kitaplarla çevrili olmayı seviyordu. Başka hiçbir şeyin veremediği bir özgürlük duygusu veriyordu bu ona. Bugünlerde okumalarının çoğu Profesör Azur'la ilintiliydi. Derslere çok iyi hazırlanıyor, saatlerce okuyordu. Sınıfta zekice, bilgece yorumlar yapmak, fikirleriyle hocasını etkilemek istiyordu. Ama çekingenliği, utangaçlığı buna mani oluyordu. Masada yeni satın aldığı Polaroid fotoğraf makinesi duruyordu. Dayanamayıp bunu edinmişti. Çünkü koşarken efsunkar manzaralarla karşılaşıyordu. Mercan rengi gün doğumları, eflatun gün batımları, kırağı tutmuş çayırlar. Bu güzellikleri ölümsüzleştirmekti niyeti. Biraz pahalıya mal olmuştu makine ama değerdi. Ayrıca kitaplara da çok para harcıyordu. Üstelik bir de yeni bilgisayar almayı planlıyordu. Aman ne yapayım diye düşündü. Daha fazla çalışırım olur biter. Ayağa kalkıp bacaklarını esnetti. Etraf bomboştu. Ama kitap rafları arasında dolanırken bir gölge fark etti. Hızla arkasına döndü. Troy'u buldu karşısında. Selam, seni korkutmak istememiştim. Beni mi arıyordun diye sordu Perry kuşkuyla. Hayır, aslında evet. Meraklanma, benden zarar gelmez. Troy sırıtarak Perry'nin elindeki kitabı işaret etti. Aristoteles okuyorsun. Sakın Azur'un dersi için deme. Öyle dedi Perry, kendini rahatsız hissederek. Sana o adamın şeytan olduğunu söyledim ama beni ciddiye almıyorsun. Neden Azur'dan nefret ediyorsun? Çünkü haddini bilmiyor. Sen bunu iyi bir şey sanıyorsun ama değil. Hoca dediğin hoca gibi davranmalı. Ötesine geçmemeli. Nasıl davranıyor ki? Troy iç geçirdi. Herif tanrı felsefesi öğretmiyor. Göreceksin bak, tanrıyı oynuyor. Kendini tanrı zannedip öğrencilerinin hayatlarına karışıyor. Gerçekten mi diye sordu ne diyeceğini bilemeyen Perry. Troy söylemek istediğinden fazlasını açık etmiş gibi bir adım geri gitti. Her neyse gitmem lazım. Arkadaşlar bekliyor. Sen de bize katılmak ister misin? Teşekkür ederim ama çalışmam gerek dedi Perry. Bir yandan da anlamaya çalıştı. Dolaylı bir çıkma teklifi mi almıştı? Peki belki başka zamana? Hadi iyi bak kendine. Söylediklerimi düşün. Perry kütüphaneden çıktığında hava kararmıştı. Gökyüzü o kadar yakın görünüyordu ki sanki uzansa tutup çekebilecek, laciverdiği bir şal gibi omuzlarına sarabilecekti. Yürürken başını yukarı kaldırdı. Yüzlerce yıllık sırları koruyorlarmış gibi binanın mazgallı siperlerinden aşağı bakan, çirkin, ürkütücü yaratık heykellerine baktı. Ürperdi nedense. Bu şehrin kadim sokaklarında kim bilir ne anlaşmazlıklar, ne hikayeler yaşanmıştı. Ceketinin fermuarını çenesine kadar çekti. Yakında yeni bir manto alması gerekecekti. Para biriktirmeliydi. Bir köşeyi dönünce sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı. Kaldırımda yanan mumlar. Ellerinde mumlarla sessizce bekleyen insanlar. Yan yana dizilmiş erkek fotoğrafları. Bir gece anmasıydı bu. Yaklaşıp yere yayılmış fotoğraf ve çiçekleri gözleriyle taradı. Posterlerden birinde "Srebrenica'yı unutma" yazıyordu. Perry fotoğraflardaki ölülerin yüzlerine baktı. Ufacık oğlan çocukları, babalar, kocalar, dedeler. İçlerinden biri abisi Umut'a ne kadar benziyordu. Tutuklandığı günlerdeki haline. Burnunun direği sızladı. Başını çevirdiğinde gece anmasını düzenleyen grubun başında Mona'yı gördü. Nefti başörtüsü başını, omuzlarını örtüyordu. O da Perry'yi görmüştü. Elinde bir mumla gülümseyerek yaklaştı. Perry fotoğraflardaki yüzleri işaret etti. Çok üzücü. Üzücüden öte dedim ona. Bir soykırım. Asla unutmamalıyız. Duraksayıp Perry'e ilgiyle baktı. Neden bize katılmıyorsun? Tabii dedi Perry. Abisine benzettiği çocuğun fotoğrafını aldı, elinde tuttu, kaldırımda yerini aldı. Uzaklarda gecenin karanlığı bir nehir gibi kabardı. Yalnızca Müslüman öğrenciler mi yer alıyor bu etkinlikte diye sordu Perry. Müslüman Öğrenci Birliği düzenledi ama her dinden, her milletten öğrenci geldi destek vermek için. Azur'un seminerinden de insanlar var. Bak, et şurada. Oradaydı gerçekten. Mona başka şeylerle meşgul olunca Perry Ed'in yanına gitti. Merhaba Ed. Peri, selam. Balkanlardan gelmediğin ya da Müslüman olmadığın halde bu anmayı desteklemen ilgimi çekti, dedi Peri. Evet, buradaki tek Yahudi benim galiba. Ya da yarı Yahudi, dedi Ed gülümseyerek. Bir şey sorabilir miyim sana? Tanrı seminerini neden alıyorsun? Azur yüzünden. Adam hayatımı değiştirdi. Sahi mi, dedi Peri. Ed ile profesörün arasındaki bakışmayı hatırladı. Geçen yıl çok yardım etti bana. Kız arkadaşımdan ayrılacaktım. Ayrılma mı, dedi. Tam öyle değil. Öncelikle onu anlamaya çalışmamı tembihledi, dedi Ed. Kız arkadaşımla ortaokuldan beri beraberdik. Ama o çok değişti. Yeni arkadaş çevresi edindi. Artık onu tanıyamaz olmuştum. Ed bilime bağlı kalmış, kız giderek dindarlaşmıştı. Aralarında bir uçurum açılmıştı. Neden bilmem, Azur'a akıl danıştım. Bir hahama filan da gidebilirdim ama Azur doğru kişiymiş gibi geldi. Ne dedi sana? Öyle tuhaf şeyler dedi ki, 40 gün boyunca kız arkadaşını dinle, itiraz etmeden, yorum yapmadan. Bir ay 10 gününü onu anlamaya ada. Birini seviyorsan bu o kadar da uzun bir süre değil. Beraber şabat yapın, dedi. O anlatsın, sen dinle. Yaptın mı? Yaptım. Acayip zordu. Asılsız kof laflar duyduğum zaman, affedersin ama bütün o aşırı dini konuşmalar bana öyle geliyor, zihnim isyan ediyordu. Ama Azur dedi ki, filozoflar yargılamaz, filozoflar anlamaya çalışır. Ed güldü. Hepsi bu değil. Başka? 40 gün sonra Azur beni çağırıp aferin, dedi. Şimdi sıra kız arkadaşında. Bu sefer o seni anlamaya çalışacak. 40 gün boyunca sen ona neden dine inanmadığını anlatacaksın, o dinleyecek. Yaptı mı bunu? Tabii ki hayır. Ed başını iki yana salladı. Ayrıldık sonunda. Ama Azur'un ne yapmaya çalıştığını kavradım. Sevdim adamı. Ed'in coşkusunda bir müridin ustasına duyduğu o ölçüsüz güveni buldu Peri. Rahatsız oldu. Ama biz filozof değiliz, dedi. Öğrenciyiz. Mesele de bu zaten. Diğer hocalar bize ya çocuk muamelesi yapıyorlar ya tepeden bakıyorlar. Azur hariç. O bizi kendisiyle eşit görüyor. Bu yüzden bizi zorluyor. Hangi mesleği seçersek seçelim, hepimizin birer filozof olabileceğine inanıyor. Sıradan öğrencilerden çok fazla şey beklemek olmuyor mu bu? Ed ona baktı. Sen sıradan değilsin ki, hiç kimse değil. Peri dudaklarını ısırdı. Niye böyle bir laf etmişti, kendi de bilmiyordu. Ne oldu, beğenmiyor musun Azur'u, diye sordu Ed. Beğeniyorum, sadece, Peri yutkundu. Acaba bizimle deney mi yapıyor diye kuşkulanıyorum. Bu da hoşuma gitmiyor. Deney mi? Yok öyle şey, dedi Ed. Benim hayatımı değiştirdi, iyi yönde. Yağmur yağmaya başladı. Şimdilik hafifçe çiseliyordu ama her an sağanağa dönüşebilirdi. Gece anmasının ertelendiği ilan edildi. Posterleri, mumları, fotoğrafları kaldırdılar. Mona sağa sola koşturuyor, bir sürü sorumluluk üstleniyordu. Peri Ed'e elini uzattı ama Ed, Peri'yi usulca kendine çekti ve ona iştenlikle sarıldı. İyi bak kendine, Azur'a güven. Harikulade bir insan o. Keşke onun gibiler çoğalsa. Karanlıkta yapayalnız kalan Peri yurduna doğru yürüdü. Yağmuru dert etmiyordu. Yüzyıllardır hararetli tartışmalara tanıklık eden binalara baktı. Ne kavgalar görmüşlerdi. Hepsi de Tanrı adına. Niye? Niye böyleydi? Kim haklıydı acaba? Troy mu, Ed mi? Bir gecede profesörü hakkında iki karşıt görüş dinlemişti. Ve işin tuhafı, ona öyle geliyordu ki her iki yorumda haklıydı. Gökteki aya benziyordu Azur. Bir aydınlık yanı vardı, ışıl ışıl davetkar, efsunkar. Bir de ilk bakışta kendini ele vermeyen karanlık yanı. Mazlumlar. İstanbul 2016. Le Bon Bon du Harem'in sonuncusu henüz bitmişti ki, bir köpek kuyruğunu onarin gövdesinden beklenmeyen bir enerjiyle sallayarak açık kapıdan içeri daldı. Uzun, sık kürkü sonbahar yaprakları rengindeydi. Kafası küçük, bakışları işliydi. Pon pon, sevgilim, beni mi özledin, dedi iş kadını. Köpeği yerden alıp kucağına koydu. Hayvan konukları seyretti gözlerini kırpıştırarak. Tilkiye benzeyen yüz hatlarına her an husumete dönüşebilecek bir ifade yerleşmişti. Bu ülkenin değiştiği ne zaman dank etti kafama, biliyor musunuz, diye sordu iş kadını konuklarına. Geçen ay Pompon'u veterinere götürdüğümde. İş kadınının anlattığına göre normalde veteriner düzenli olarak eve geliyordu. Ama adam birkaç hafta önce bacağını sakatlamıştı ve eskisi gibi çalışmaya devam etse de ev ziyaretlerini yapamaz olmuştu. Kadın da Pompon'u kolunun altına sıkıştırıp kliniğe gitmişti. Eskiden köpek sahipleri neredeyse birbirinin aynısı olurdu. Modern, şehirli, laik, batılılaşmış. Muhafazakar Müslümanlar köpekleri mekruh gördüklerinden yaşam alanlarını onlarla paylaşmaya meraklı değillerdi. Vallahi hiçbir zaman anlamadım içinde köpek ya da resim bulunan eve niye melek girmezmiş dedi iş kadını. Buhari'den bir hadis dedi bu çevreye yakın zamanda dahil olan kodaman medya patronu. Kar beyaz gömleği yakasızdı. Ne sakal ne bıyık bırakmıştı. Saçlarının her noktası aynı uzunlukta kesilmişti. Yemekteki herkesten farklı olarak yeni zuhur eden İslami burjuvazilendi o. Alafranga burjuvazi olarak nitelendirdiği kesimle ahbaplık etmeye hevesli olsa da başı kapalı olan karısını hiç getirmezdi bu yemeklere. Arkasına yaslanarak hadiste sözü edilen herhangi bir resim değildir dedi. Yalnızca portrelere karşı uyarır. Putperestliği önlemek için. O zaman biz yandık dedi iş adamı. Gülerek kollarını iki yana açtı, duvarlardaki tabloları işaret etti. Hem köpeğimiz var hem de bir sürü portre ve nü. Belki de bu gece taş yağar başımıza. Adamın şaka yaptığını bildikleri halde konuklardan birkaçı huzursuzca tebessüm etti. Gerginliği hisseden Pompon hırlayarak parlak dişlerini gösterdi. Şşş, anneciğim burada dedi iş kadını minyatür köpeğe. Sonra da kocasına döndü. Sözümü kesmesen olmaz mı? Kızmak onu susatmıştı sanki. Bardağındaki suyu kafasına dikti. Neyse işte. Veterinere gittiğimde bekleme odasında başörtülü kadınlar görünce şaşırdım. Ayaklarının dibinde köpekleriyle. Şihuahualar, şihtuzular, kanişler. Benden daha meraklılar köpeklere. Belli ki dindar hatunlar değişiyor. Ben öyle demezdim diye itiraz etti medya patronu. Bakın. Dindar Müslümanlar hiçbir zaman sizin sahip olduğunuz özgürlüklere sahip olmadılar. Alınmayın ama 10 yıllardır sizin gibi modern elitlerden zulüm gördük biz. Bu çok yanlı, tarihi çarpıtan bir yorum dedi Adnan. Velev ki doğru. Öyle olsa bile o günler geride kaldı. Artık bütün güç sizin elinizde diye atıldı Siyo. Aklından geçenleri söylemek istemiyormuş ama kendini tutamamış gibi sesi çatladı. Medya patronu surat astı. Katılmıyorum. Bir kez mazlum olan hep mazlumdur. Siz mazlum olmanın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Ay hadi ama ya diye öne çıktı meşhur gazetecinin kız arkadaşı. Alkol eşiği düşük olan genç kadın çakır keyif görünüyordu. Senin karın değil mazlum olan, sen de değilsin. Ben mazlumum. Parmağıyla göğsüne vurdu. Sarı saçlarımla, mini eteğimle, makyajımla, kadınlığımla. Asıl benim burada kısılıp kalmış olan. Meşhur gazetecinin gözleri telaşla büyüdü. Kız arkadaşının medya patronunun tepesini attıracağından ve onu işinden edeceğinden korkarak kadına masanın altından tekme atmaya çalıştı. Ama ayağı hedefine varamadan boş yere sallandı havada. Hepimiz mazlumuz aslında dedi ev sahibesi gerilimi azaltmaya çalışarak. Çok basit aslında dedi plastik cerrah. İnsanlar daha çok para kazandıkça yeni yaşam tarzları edinmek istiyorlar. Benim bir sürü başı kapalı hastam var. İş kırışıklıklara... Gıdılara gelince bütün kadınlar aynı. İş adamı hemen başını salladı. İşte bu da benim teorimi ispatlıyor. Sorunlarımızın tek çözümü kapitalizm. O cihatçı fanatiklerin tek panzehiri serbest piyasadır. Eğer kapitalizm kendi yolunda ilerleyebilse en bağnazları bile sisteme dahil eder. Bunu söylerken kapağının içinde Fidel Castro'nun resmi olan kök cevizden yapılmış şık bir pro kutusunu açtı, göz kırparak meşhur gazeteciye uzattı. Bak bunlar az bulunur. Beyrut duty free'sinden. Alın birer ikişer. Erkek konuklar tedirginlikle ev sahibisine bakarak kutudan birer pro aldılar. Bakmayın siz karıma dedi iş adamı. Bu evde özgürlük var. Les sefer. Herkes güldü. Gürültüden rahatsız olan Pompon öfkeyle havladı. Fırsattan istifade eden Peri bir sigara yaktı. Girişte gördüğü hizmetçinin parmaklarının ucuna basarak etrafta dolaşıp sağa sola kül tabloları yerleştirdiğini fark etti. Ne düşünüyordu acaba kadın onlar hakkında? Aynı evde ev sahipleriyle konukları başka bir gerçeklik yaşıyordu. Hizmetçiler ve elemanlar bambaşka. Ne tuhaftı. Aynı çatı altında bile hikaye katman katmandı. Neden sessizsin böyle Pericim diye sordu iş kadını. Peri daha yanıt veremeden kocasının öne eğildiğini gördü. Bir sır vermek istercesine. Kahvesini süssüz, sert içerdi Adnan, ağzına bir parça şeker atarak. Şimdi şeker dilinde erirken bazen Peri'nin romanlardaki insanları gerçek hayattakilerden çok sevdiğini düşünüyorum dedi. Ay ne şanslısın, kıskanıyorum seni dedi iç mimar. Ben kitap okumaya hiç zaman bulamıyorum. Yatak odasına ipler gerdi, sevdiği şiirleri iplere mandallıyor. Sabah kalkınca ilk iş bunları okuyor dedi Adnan. Peri gülümsedi. Profesör Azur'dan öğrendiği ritüellerden biriydi bu da. Ah, ben de şiire bayılıyorum dedi reklamcı kadın. Her şeyi bırakıp güneye çekilmek geliyor bazen içimden. Bir balıkçı köyüne mesela. İstanbul ruhumuzu çürüttü. Miami'ye gel, okyanus kıyısında bir ev aldık dedi iş adamı. Karısı kaşlarını kaldırdı. Şu adamın vurdum duymazlığına bakın. Sanat anlayışı sıfır. Biz edebiyat diyoruz, o Miami'de emlak diyor. Of, ne yapacağım bununla? Yine ne yaptım yahu diyerek protesto etti iş adamı. Kimse eleştirmedi adamı. Yüzüne karşı eleştirilemeyecek kadar zengindi. Tam o sırada kapı zili çaldı. Bir, iki, üç kere. Sıkıntı, özür ve sabırsızlık karışımı. Ah, nihayet! İş kadını ayağa fırladı. Medyum geldi. Yaşasın diye ortak bir çığlık yükseldi. Pompon hiddetle havlayarak kapıya doğru koştu. Ardından kopan hengame esnasında yakınlardan gelen bir bipleme çalındı Peri'nin kulağına. Kocasının telefonuna uzanarak ekrana baktı. Annesinden mesaj gelmişti. Peri'nin tembihlediği gibi üstü kapalı değil, açık açık yazmıştı. Numarayı buldum, TV dizimi kaçırdım. Altında Peri'nin talep ettiği bilgi vardı. 0044 1865 Şirin'in numarası. Soluğu kesildi Peri'nin. Nicedir kilitli bir kasanın şifresi gibiydi rakamlar. Açtığı zaman içinde ne bulacağını tahmin bile edemiyordu. Rüya tabircisi. Oxford 2001. Bir sonraki derste Profesör Azur sınıfa eli kolu kitap dolu geldi. Peşi sıra bir adam girdi içeri. Bir odacıydı bu ve içinde demir soba, siyah kağıt tomarları, CD çalar ve uçaklarda dağıtılanlara benzer küçük yastıklar bulunan bir el arabasını itiyordu. Bir tiyatro oyunu adeta her ders diye düşündü Peri kendi kendine. O sahnede oyuncu, biz de seyircileriz. Azur dalgın görünüyordu. Gözleri bugün daha koyu bir tona bürünmüştü. Ormanlardan deli dolu taşarak akan bir dere gibi. Zahmet oldu Jim, müteşekkirim dedi Azur odacıya. Ne zahmeti efendim? Ders sonunda gelmeyi unutmazsın değil mi? Adam başını elbette anlamında salladı ve çıktı. Azur etrafında halka oluşturan meraklı genç yüzlere baktı. Herkes nasıl bakalım? Yanıtlar coşkulu bir koroya dönüştü. Süper! Eğer dün gece şu veya bu sebepten uykunuzu alamadınızsa ve bu açığı kapatmak istiyorsanız, ki bunun mümkün olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır, işte size fırsat. Şu yastıkları dağıtabilir misiniz lütfen? Her öğrenci bir yastık aldı. Bu arada profesör de sobayla uğraşıyordu. Okula ateşe mi vereceğiz hocam deyiverdi Kevin. Nasıl da bildin? Hayır, hiçbir şeyi yakmayacağız. Henüz değil, sahte soba bu. İçindeki kömürler kıpkırmızı kor halinde yanıyor gibi görünürken buna inanmak zor da olsa profesör haklıydı. Bu bir elektrik sobasıydı. Pekala hanımlar beyler, yastıklarınız elinizde. Şimdi varsayalım sıcak bir sobanız var, dışarısı da buz gibi. Uyumaktan başka ne gelir elinizden? Öğrenciler birbirlerine baktılar. Koyun başlarınızı diye emretti Azur. Söylenini yaptılar. Gözleri kuşkuyla kocaman açılmış halde, sopa yutmuş gibi dimdik oturan Peri hariç herkes. Bravo Peri, sakın bana güvenme. Kim bilir, belki de yastıkların içini kızgın kedilerle doldurmuşumdur. Peri kızardı, bu kez o da itaat etti. Azur siyah kağıtları çıkardı, bir de bant rulosu. Camları kaplamaya başladı. Dışarının ışığından mahrum kalan oda yarı karanlığa gömüldü. Ardından CD çalarak çalıştırdı. Müzik değil, yanan bir şöminenin sesleri yayıldı odaya. Ne yapıyoruz hocam ya diye sordu Kevin yine. Descartes'in sıkça ziyaret ettiği bir yere gidiyoruz. Rüya alemine. Birisi alaycı alaycı güldü ama grubun geri kalanı heyecanlanmış görünüyordu. Anlatacağım şeyi yaşadığında Descartes yaklaşık sizin yaşlarınızdaydı. Sizin de birer büyük filozof olma hayaliniz var mı? Tabii ya dedi Bruno pişkin pişkin. Azur gözlerini devirdi. Descartes'in meşhur üç rüyasını ziyaret edeceğiz. İlkinde genç filozof bir tepeye tırmanmaktadır zar zor. Düşmekten korkar. Başaramamaktan. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışması gerektiğini bilir. Ama yüce bir gücün, Tanrı'nın yardımını arar. Başı yastığında gözleri yarı kapalı dinliyordu Peri. Ta uzakta bir kilise görür, Tanrı'nın evi. Filozofun ayağını yerden kesiveren ani bir rüzgar onu kaptığı gibi oraya fırlatır. Söyledim size, Tanrı'dan ümidinizi kesin, ateist olun diye dedi Kevin. Azur devam etti. Descartes kalkıp üstünü başını silkeler, avluda yabancı bir adam ona bir kavun uzatır. Yabancı bir diyardan gelmiş bilinmeyen bir meyve. Gizem. Hoppala diye mırıldandı Peri'nin yanında oturan Ed. Yanında getirdiği teneke kutuyu açmış, içindeki ev yapımı kurabiyeleri sağa sola ikram ediyordu. Azur devam etti. Descartes ter içinde uyanır. Rüyayı bir mesaj olarak yorumlar. Ama tanrıdan mı şeytandan mı? Aklımızda zanlar, evhamlar, korkular nereden üşüşür? Dışarıdan mı, içeriden mi? Sahi nedir Tanrı? Dış bir kuvvet mi? Zihnimizin bir ürünü mü? İşte tekrar uykuya daldığında onu ikinci rüyaya sürükleyen bu sorulardır. Azur CD'deki ikinci kayda geçti. Şimşek ve yıldırım sesleri doldurdu odayı. Bir fırtına yaklaşmakta. Hayatta kötü şeyler neden olur diye sorar Descartes. Tanrı bunca fesada nasıl izin verebilir diye düşünür. Kafası karışır. Yapayalnızdır. Karanlık, asap bozucu bir rüyadır bu. Peki ya üçüncüsü diye sordu Elizabeth. Aha, en önemlisi. Descartes bir sözlük görür. Çok sevinir çünkü kelimelere aşıktır. Bir kitap ilişir gözüne. Corpus Poetarum. Rastgele bir sayfasını açar. Decimus Magnus, Osonius'un bir şiirini bulur. Kim dedi Bruno şaşkınlıkla? Romalı şair, gramerci, retorikçi. Azur parmağıyla periyi işaret etti. Senin şehrini o zamanki ismiyle Konstantinopolis'i ziyaret ettiğini biliyor muydun? İmparator 1. Konstantinus'un oğluna ders verdi. Osonius adını daha önce hiç duymamış olan peri başını iki yana salladı. Şiirin ilk dizesi şöyledir. Acaba hangi yoldan gitmeliyim hayatta? Azur duraksadı. Sonra bir adam ortaya çıkar ve Descartes'a şiir hakkında sorular sorar. Ama filozof yanıt veremez. Adam ona gülerek ortadan kaybolur. Descartes mahcup olur. İnsan ne kadar çok okuyup öğrenirse öğrensin, bildikleri nasıl da azdır, sınırlıdır. Kendinden şüphe eder. Tıpkı bütün akıllı insanlar gibi. Peki, şimdi bu rüyayı kim yorumlamak ister? Vallahi şu kavunu hiç beğenmedim. Muzur geliyor kulağa dedi Bruno. Belki de Descartes gizli eşcinseldi. Rüyadaki herif her kimse ona aşıktı. Belki. Azur iç geçirdi. Ama belki de sözlük, bilgiyi ve bilgeliği temsil ediyordu. Şiir ise felsefeyi ve aşkı. Descartes Tanrı'nın kendisine bunların hepsini akıl yoluyla birleştirerek harikulade bir bilim yaratmasını öğütlediğine karar verdi. Bu kanaat bütün felsefesine ışık tuttu. Benim size sorum şu. Siz de Tanrı'yı araştırmak için kendi kişisel harikulade biliminizi yaratabilir misiniz? Herkesinki ayrı olmalı. Kimseleri taklit etmemelisiniz. Nasıl yapacağız bunu diye sordum ona. Hezarfen olun diye yanıtladı Azur. Farklı disiplinleri sentezleyin. Merak ediyorsanız Tanrı'yı ne olur yalnızca dine odaklanmayın artık. Dinsel kavgalar ve çekişmeler insanlığı böler, zihinlerinizi mühürler. Matematiğe, fiziğe, müziğe, resme, şiire, dansa başvurun. Sanat özünde bir arayıştır. Tanrı ilmi de arayıştır. Demek ki Tanrı'ya inansanız da, inanmasanız da konuya yaratıcılıkla yaklaşabilirsiniz. Peri içinde bir heyecan dalgasının yükseldiğini hissetti. Kendine has bir harikulade bilim yaratabilir miydi? Ne kadar şahane olurdu. Azur dedi ki, rüyalarına bakınca düşünüyorum da acaba filozof başkaları tarafından yargılanmaktan korkuyor muydu? Bizim için o koskoca Rene Descartes, oysa o belki de kendisini küçük, fani, hatta bazen sufli buluyordu. Aranızda kendini yeterince özel hissetmeyenler varsa unutmayın, Descartes bile böyle hissetmişti zaman zaman. Peri gözlerini indirdi. Azur'un ne yaptığını anlıyordu. Bu yüzden ona hem hayranlık hem tepki duyuyordu. Evet, belli ki profesör Peri'nin özgüvenini geliştirmesine yardım etmeye çalışıyordu. Odasında yaptıkları konuşmayı unutmamıştı. Sözlerini bitirip CD'sindeki son parçayı çaldı Azur. Beethoven, Missa Solemnis dedi. Bırakın kendinizi müziğe. Hadi uykuya dalın yine. Başları yastıklarında müziğin tadını çıkardılar. Kimse konuşmadı. Bitene kadar kimse kıpırdamadı. Seminer bitmiştir diye duyurdu profesör. Aynı anda kapıya hafifçe vuruldu. Azur o yöne doğru seslendi. Jim gel içeri. Her zamanki gibi dakiksin. Adam içeri girerek doğruca sobaya yöneldi. Pekala millet dedi Azur. Bugünkü tartışmamızın ışığında Descartes ve Tanrı üstüne bir inceleme yazın. Geçen dersteki kompozisyonlardan hepiniz çaktınız bu arada. Haberiniz olsun. Bu sefer daha iyisini yapın. Yazmaya başlamadan önce bol bol araştırın. Bilgi olmadan akıl yürütülmez. Yürütülürse zırvalık olur. Anlaşıldı mı? Evet hocam diye yanıtladı öğrenciler koro halinde. Dışarı çıktığında başı zonkluyordu Peri'nin. Semboller, şiirler, kontrolümüz dışındaki şeyler, zihnimizdeki karmaşa, iyi ile kötünün ikiliği, kaosa bir anlam verme gereksinimi, rüyalara yerleştirilmiş şifreler ve hayatın rüya gibi oluşu, genç bir filozofun yalnızlığı, kadim bir şiirin bugün hala anlamlı ilk dizesi. Hangi yoldan gitmeliyim hayatta? Azur'u dinlerken içinde bir şeyler hop etmişti. Neredeyse fark edilemeyecek kadar küçük ama derin bir çatlak açılmıştı ruhunun duvarında. Ketum kişiliğinin altında nasıl da açtı, hasretti, başını döndürecek biriyle tanışmaya. Azur hiç susmasaydı keşke, günlerce anlatsaydı ama Peri'ye, sadece ona. Azur, Tanrı'dan ve hayattan, inançtan ve bilimden bahsederken kelimeleri minik pirinç taneleri gibi saçılıyordu etrafa. Öylesine bereketli. Onun yanındayken Peri kendini eksiksiz hissediyordu. Başka bir yol daha vardı sanki. Bir öte diyar. Nalbantoğullarının çatısı altında büyürken içine hapsolduğu kısır döngüden çıkacak bir geçit arıyordu. Azur'un yanındayken karmaşadan korkmuyordu. Akışkandı hayat, çoğuldu insan. Hiçbir yönünü bastırması, gizlemesi gerekmiyordu. Azur'un evreni kas katı ikiliklerin dışındaydı. Rumi'nin dediği gibi iyi ile kötünün ötesinde bir yer daha vardı. Pir anladı ki annesiyle babasının yıllar yılı ettikleri kavgalarla üzülen, yıpranan ruhu Azur'un yanında özgürdü, mutluydu. Bunu kimselere itiraf edemese de içten içe biliyor, hissediyordu hocasına tutulmakta olduğunu. Ayrım sonu sayfa 281.